Ayırım 13, sayfa 117. Neden tek gecelik ilişkiler? Cinselliği ayıp, günah, yasak saymayan insanlar için tek gecelik ilişkiler yaşamak kaçınılmaz. Ayrıca hiç kimse bir ilişkiye tek gecelik olsun diye başlamaz. Bir kadın ile bir erkek de birbirinden hoşlanıp birlikte oldukları zaman genellikle bu ilişki bir gecelik olsun diye düşünmezler. Hoşlanılmak isterler. En azından ertesi gün bir telefon beklerler. Beğenildiklerini kanıtlayan. Ben de ilişkilerime ille de tek gecelik diye girmiyorum. İçimde hep bir ümit oluyor. Bu kez aradığım erkek karşıma çıkacak ve müthiş bir aşk yaşayacağım diye. Ama olmuyor, kolay bir şey değil bu. Partner genellikle internet sohbetleriyle bulunduğu için birbirinin tanıma fırsatını yakalayamadan buluşuyorsun. Buluşmalar başka kentlerde, dar zaman içinde bir an önce evine dönme kaygısıyla gerçekleşiyor. Uzun uzun konuşup iyice tanışma şansın da yok. Bu telaş içinde ilişki yalnızca sevişme amaçlı oluyor. İçinde yine de devam edeceği konusunda bir ümit taşısan da bir şeyler yanlış gidiyor ve tek gecede bitiyor. İnternette güzel insanlar da var, yalnızca cinsellik yaşamak isteyenler de. Ben artık hiçbir yalana başvurmadan giriyorum, yaşımı açıkça yazıyorum. 42 diyorum, istiyorum ki bu yaşı tercih edenler, sakin bir ilişki isteyenler gelsin. Hep 20-30 yaş grubu arıyor. Bir akşam ilk kez kendi yaş grubumdan birisiyle karşılaşıyorum. Her konuda iyi anlaşıyor, vakit kaybetmeden buluşmak istiyoruz. Ev adresini veriyor. Dışarıda buluşalım diyorum, kabul etmiyor. Çevrem çok geniş, mümkün değil, dışarıda buluşamam, diyor. Sosyetenin ve sanat çevresinin içinde. Ben de görünce tanıyorum onu zaten. Evindeki ilk karşılaşmamızda şoktayım. O tanıdığım adam karşımda, yüzü hoş ama oldukça şişman. Bense kilolu erkeklerden hiç hoşlanmıyorum. Nefret ediyorum hatta. Hep söylemişimdir, koca göbekli, koca kıçlı bir erkekle asla diye. Sarılıp öpüyor beni, hafifçe geri çekiliyorum, anlıyor. Uzun uzun sohbet ediyoruz, havadan sudan. Bir türlü sözü açamıyoruz, niçin burada olduğumuz konusuna giremiyoruz. Bu durum benden kaynaklanıyor. Hoşlansaydım her şey farklı olabilirdi. Biraz eğlenmek için internete girmemizi öneriyor. Kamerası var, kameralı kişilerle görüşüyor. Hepsi eşcinsel. Yanımdaki şişmandan değil ama karşımda ekranda gördüğüm yakışıklıdan etkileniyorum. Bunu anlıyor, bana dokunmaya başlıyor. Elimden tutup yatak odasına götürüyor. Buraya geliş nedenim belli olsa da ben yatmak istemiyorum. Ayaktayız, soyunuyoruz. Kilotunu gördüğümde sinirim iyice bozuluyor. İğrenç, ipek bir kadın kilotu. Bir erkeğin kadın giysileri giyinmesinden midem bulanıyor. Niçin bunu yapıyor, ne gerek var? Onunla sevişemiyorum. O bile benimle ilgileniyor, uğraşıyor ve bitiyor kısa sürede. Ona duygularımı anlatıyorum, dinliyor, anlamış görünüyor. Ayrı odalarda yatıyoruz. Sabah erkenden o uyanmadan evi terk ediyorum. Bir daha aramıyor. Tek gecelik bir ilişki işte bu. Böylesine aklı başında, yaşını başına almış insanların hayvanlar gibi yalnızca cinsel içgüdülerine göre davranması, ille de seks yapmak için bunca koşuşturup tehlikelere dalması ve sonunda mutlaka seksi yaşaması sizi şaşırtıyor eminim. Bir anlam veremiyorsunuz bütün bunlara. Bir an kendinizi koyun onların yerine. Siz normal insanlar, yani karşı cinsle seviştiği için onaylanmış olanlar, bir süre için cinselliğiniz yasaklanmış, ayıp, sapık, günah sayılmış olsa ne yapardınız acaba? Gençlerin bir kısmı benim için orta yaşlı erkeklerle para karşılığında olabileceklerini söylüyorlar. Bir kısmı olgunların pasif olduğunu düşüncesinde. Amaçları kendilerini kullandırmadan bir erkekle birlikte olmak ama erkekliklerini korumak. Bir kısmı olgun erkekler gizliliğe önem verdikleri için onları seçiyor. Bir kısmı da olgun erkeklerin anlayışlı, sevecen, sıcakkanlı ve birlikteliklerine önem veren kişiler olduklarını düşündüğünden onları tercih ediyor. Aşkın kolay bulunamayacağını anladım artık. Onun için günübirlik ilişkilerden bir şikayetim yok. Yeniden sevmekten korkuyorum. Biliyorum ki bitecek ve ben mutlaka acı çekeceğim. Chat odalarında 19 yaşında bir gençle tanışıyorum. Buluşmaya karar veriyoruz. Gelirken birkaç kravat, bir tane de giyilmemiş çorap olsun diyor. Sadist değilim, böyle şeylerden hoşlanmıyorum diyorum. Sen yine de getir diyor. Çok tatlı bir çocuk, zayıf, ufak tefek. Her şeyi yapmak istiyor ama olmuyor. Belli ki çok canı yanıyor. Diyor ki sana kravat ve çorap getir demiştim. Acı duyunca sana karşı koymamam için kravatla elimi bağlayasın. Bağırmam duyulmayasın diye, çorabı ağzıma tıkayasın diye. Üzülüyorum. Bir daha o çocukla beraber olmak istemiyorum. Bu da bir gecelik ilişki işte. Böyle pek çok tek gecelik ilişkiler yaşıyorum. Hiç tanımadığım insanlarla birkaç gün yazıştıktan sonra buluşuyorsun. Sadece cinsel dürtülerinle aç kurtlar gibi uzak şehirlere kadar gidiyor, Utana sıkıla kendini bir otel odasına atıyor, merhaba dedikten sonra sevişmeye başlıyorsun. Bu bana yakışır mı? Bin bir zorluk ve yalan dolanla koşa koşa sevişmeye gidip, bazen gönülsüzce de olsa boşalıp geri dönmek uygar bir insana uygun davranış mı? Bu koşullarda kimin ruh sağlığı tam olarak yerinde kalabilir? Bu soruların yanıtlarını kendine asla veremiyorsun. Cinsellik ille de tatmin edilmesi gereken bir güdü. Sen de bunun için çabalıyorsun. Bazen kocası öldükten sonra ömür boyu sekse veda eden kadınlar geliyor aklıma. Nasıl dayanıyorlar? Ne kadar vahşi bir durum bu. Bir de o kadınları kutluyor, sözleriyle onurlandırıyorlar. Kocası ölmüş ya da boşanmış çocuklu bir kadının ölene dek biriyle sevişememesi, bunun namusla bir tutulması ne acı bir töre. Başkalarını böyle yaşamaya mahkum eden insanın bencilliği hayvandan öte bir şey. Bizim yaşadığımız durum ise ne uygarlıkla, ne kültürle, ne zekayla, ne aile yapısıyla bir ilgisi var. Bunu açıklamak mümkün değil ve benim de en korktuğum şey yaşlandığımda istemediğim ilişkilere girmek, bugüne dek asla yaşamadığım bir şeyi yaparak cinselliğimi para karşılığında tatmin etmek. Çünkü görüyorum hiç umulmadık kaliteli, aydın, akıllı, sanatçı erkeklerin kendilerine hiç yakışmayan adamlarla beraber olduklarını. Anadolu'dan gelen maço şoförler, bakkal, çıraklar, hatta hamallarla bile beraber oluyorlar. Bu nasıl bir güldüdür? Bu değerli insanlar oturup sohbet edemeyecekleri erkeklerle beraber olabiliyorlar. Herkes dengi dengine değil midir? O aydın insanların bu erkeklerle nasıl bir ortak noktası olabilir? Aralarında geçen ilişki sadece cinsel tatmine dayalı, paralı ya da parasız. Üzülüyorum, korkuyorum. Kendi yaptıklarıma bile bazen inanamıyorum. Ve geleceğimle ilgili endişe duyuyorum. Aklımın bir ucunda hep zamanı gelince bu dünyadan çekip gitmek var. Alay edilecek konuma düşmeden çekip gitmek. Umarım bu cesareti bulabilirim o zaman. Ya internet olmasaydı? Dönem dönem içimdeki beni susturmaya çalışıyor, bunu da başarabiliyordum. İçimdeki çağlayanı dindirebilmiştim yine. Tayinim küçük bir yere çıkmıştı. Pozisyonumun değişmesi için buna gerek vardı. Oldukça küçük ve insanlarının çok tutucu olduğu bir şehirdi. Ve tuhaftır, buna seviniyordum. Çünkü yepyeni bir hayata başlama kararım vardı. Onun için burası tam bana göreydi. Artık tamamen inzivaya çekilebilirdim. Çekilmiştim de. Karayla da görüşemiyorduk artık. Aramızdaki mesafeler kapatılamaz hale gelmişti. Bundan böyle tek benli bir adam olacaktım. İçimdeki bir daha asla kafasını kaldıramayacak, konuşamayacak, istemeyecek bir şey yapamayacaktı. Parçalanmayacaktım artık. Düşüncelerimi özgür bırakmaya karar vermiştim yalnızca. Onlara da ket vurmam gerekmiyordu ya. Kim bilir normal dediğimiz insanlarda bile ne farklı düşünceler, ne tuhaf arzular barınıyordur. Düşündüklerimiz için kendimizi suçlamayalım bari. İnsaf edelim kendimize. İnsan karmaşık bir varlık. Her şeyi arzulayabilir. Bir sürü garip şey kafasından geçebilir. Suçluluk duygusuna kendini kaptırmak bu yüzden çok kolay. Hele bir de insan denen yaratık pek çok şeye kendi elleriyle yasaklar, ayıplar getirmişken en ufak bir düşünce bile kendini suçlamasını da ne yapsın? Ben en azından düşüncelerimden ötürü suçluluk duymamayı öğrenebilmiştim. Çocuklarım büyümüştü. Bütün zamanımı onlarla geçiriyordum. İyi babaydım ben. İyi babayım yani. Kızımın doğum günü geldiğinde onu havalara uçuracak bir şey yapmak istedim. Tüm arkadaşlarını evde topladım, pastalar, kurabiyeler aldım ve elimde kocaman bir kutuyla aralarına daldım. Bir bilgisayar almıştım ona. Çığlık çığlığa boynuma sarıldı. Eşimin gözleri yaşarmıştı. Ne güzel, ne tatlı, ne mutlu bir aileydik biz. O gün kızıma aldığım o bilgisayarın benim hayatımı da ne kadar değiştireceğini bilemezdim. Ne denli değiştirip değiştirdikten sonra da kolaylaştıracağını düşünemezdim. Zaten o güne dek haberim bile yoktu. Dünyadaki en fazla eşcinsel siteye sahip ülkelerden biri olduğumuzdan. İnternet olmasaydı hepimiz sokaklara dökülürdük. İnternet nedeniyle epeyce tehlikeyle karşı karşıya kalsak da en azından birisini bulmak için sokak sokak dolaşmıyoruz. Kolayca ilişki kurabiliyoruz. Kızım okuldayken ya da uykuya daldığında bu kez ben geçiyordum bilgisayarın başına. İş yerimdeki arkadaşımdan internet hakkında pek çok şey öğrenmiştim. Şimdi önümdeki o küçücük kutu içinde koca bir dünya duruyordu. Sörf yapmalar, aramalar, taramalar, bulmalar, resim çizmeler, bilgisayarında kendine özel dosyalar açmalar, şifre almalar, mektup yollamalar, saklamalar, oyun oynamalar. Bu benim yeni eğlencem olmuştu. Bu sayede hayatım kolaylaşıyor, pek çok şey öğrenebiliyor, eğlenebiliyordum masa başında. Her şey yoluna girmişti. Oldukça düzenli bir yaşamım vardı. Çok ama çok iyiydim. Ancak internet alemi yalnızca bilgi içermiyor. Bir çöplük gibi orası. Özgür, kaba saba bir çöplük. Mektup kutum bile asla talep etmediğin konularla, fotoğraflarla, reklamlarla dolduruluyor. İnternete has kötülükler var artık. Bazen ordular halinde virüslü mektup yolluyorlar. Bu kadar uğraşıp emek vererek bunu neden yapıyorlar hiç anlayabilmiş değilim. O yolladıkları virüs insanların tüm sistemlerini yok edince bundan nasıl bir keyif alınıyor? İnsan henüz sıradan bir yaratık olma konumunda. Evrim tamamlanmamış. Bunca kötülük, bunca iğrençlik olur muydu eğer insan evrimin tepesinde yüce bir yaratık olsaydı? Bir gün bir e-mail aldım. Bilinen genç bir kadının erotik de değil, düpedüz pornografik fotoğrafları çıktı içinden. Şimdi çok ünlü olan o kızın her tarafı meydanda. Bacakları iki yana açılmış, elinde bir alet olan resimleri açıldı önümde. Baktım, üzüldüm, öfkelendim. Bunların fotomontaj olabileceğini düşünüp iyice sinirlendim. İnsanlar nasıl böyle kötü olabiliyor, nasıl başkasına zarar verebilmek için bunca uğraşabiliyorlardı? Sonra gerçek olabileceğini düşünüp daha da öfkelendim. Genç bir kadının unutturmak istediği hatasını böyle keyifle ağzından salyalar akarak herkese yaymanın zevki ne olabilirdi? Ne kadar kötü kalpli insan vardı bu dünyada. Bir daha bu gibi mektupları açmamaya karar verdim. Bu kez bir site çıktı gelen elektronik mektubun içinde. Dayanamayıp girdim. Merak işte. O gün ilk kez porno sitelerini keşfettim. Adreslerini kaydettim ve her akşam bunlara girmeye başladım. Allah kahretsin yine erkekler. Normal ilişki fotoğrafları, seks sahneleri ama ben gözümü erkeklerden alamıyordum. Öldüğünü sandığım duygularımın yeniden dirildiğini anlamaya başladım. Bir gün o porno sitelerinden birini uzun uzun izledikten sonra çılgın gibi bir telaşla eşcinsellere ait site aramaya başladım. Kolayca buldum. Allah kahretsin, olmamalıydı bu. Bilgisayarı da almamalıydım, internete de bağlanmamalıydım. Öyle bir kaptırmıştım ki kendimi engelleyemiyordum. Yıllar önce yaşadığım acıları yeniden tatmak istemiyordum. Ama her gece çalışmak bahanesiyle odaya kapanıp o sitelere girmekten kendimi alıkoyamıyor, yalnızca düşüncede kalıyor diyerek de kendimi avutuyordum. Ve bir gün, Gay Chat diye bir yer keşfettim. Oldukça şaşkındım. Yazılanları okudukça şaşkınlığım artıyordu. Meğer ben nasıl masummuşum, ulu orta rahatça neler konuşuyorlardı bunlar böyle. Nasıl bu kadar pervasız olabilirlerdi? Orada insanların birbirini görmedikleri için gerçek isimlerini açıklamadan, hatta belki de kendileri hakkında yalan bilgiler vererek bu kadar rahat olabildiklerini düşünemiyordum o an. Ama ben yine de utanıyordum açık konuşmaya takma ismime rağmen. Ve ilk selam verildi bana. Özel odadayız, 32 yaşında. Kendi anlatımıyla yakışıklı birisi. Günlerce konuştuk internetten fotoğrafını gönderdi. Hoş bir çocuk. Zamanla birbirimizi tanıyıp yalan söylemediğimizi anladık. Telefon numaralarınızı verip konuşmaya başladık. Sesinden de etkilendim. Kibar bir adam. Ancak yaşadığımız yerler birbirine o kadar uzak ki nasıl buluşacağız? Ben gelirim dedi. Mümkün değil. Benim yaşadığım şehirde böyle bir buluşma olamaz. Çok ısrar etti. Ortada bir yer kararlaştırdık. İnsanın içgüdüleri yani gerçek kimliğe harekete geçince hiçbir engel tanımıyor. Hele uzaklığın bir önemi olmuyor. Cumartesi günü buluşacağız. Buluşmaya gittiğimde çok heyecanlanmıştım. İlk kez hiç tanımadığım birisiyle buluşacaktım. Ben onun fotoğrafını görmüştüm. O ise benim yalnızca sesimi biliyordu. Onun durumu daha zordu. Yani beni beğenmezse. Görücüye çıkmak gibi bir heyecandı bu. Onu gördüğüm an çok beğendim. Beğenilmeyecek gibi değildi. Bütün kızların hayran olacağı bir tipti. Sonradan öğrendim ki hayran olunuyormuş zaten. Bütün bir gün gezdik, yemek yedik, uzun sohbetler edip birbirimize geçmişimizi anlattık. Bugüne dek yalnızca bir tek kişiyle birkaç kez birlikte olabilmişti. Böyle diyordu. O zamanlar bu dünyadaki yalanları bilemiyordum. Tereddütsüz inanmıştım. Akşam yemeğe gittik, hala birbirimize beraber olacak mıyız diye soramıyorduk. Ben onu istiyordum ama bir türlü söyleyemiyordum. Şehirde anlamsızca dolaşmaya başladık. Bir otelin önünden geçiyorduk ki o, "Bak burası temiz bir otele benziyor, burada kalabiliriz." dedi. Birdenbire tüm gerginliğim geçti. Rahatladım. Demek o da beni beğenmişti, istiyordu. Asansörde elimi tuttu. Odaya girdiğimizde uzun süre oyalandık. Balkona çıktık, konuştuk. İnanmıştım bana doğru söylediğine. Tecrübesizdi o da benim gibi. İlk adımı hangimiz atacaktık? Kadın erkek ilişkilerinde bu adımı genellikle erkekler atar. Kadınlar eve gerçekten bir kahve içip gitmek için gelmişler gibi davranırlar bildiğim kadarıyla. Peki bizim ilişkimizde adımı kim atacaktı? Yan yana yatağın üzerine oturduk, ellerimiz birleşti. Sonra dudaklarımız. En önemli an bu değil midir tüm beraberliklerde? İlk dokunma ve dudakların birbirine değmesi. Bundan sonrası geliyor dolu dizgin. İlk kez sevişirken bu kadar kendinden geçen birisini görüyordum. Kara gibi değildi, çok kolay oluyordu her şey. Tam bir erkek görünümündeydi. Güçlü bir cinselliği vardı ve bir kadın gibi zevk alıyordu. Aldığı zevki böylesine rahatça ifade edebilen birisini hayal bile edemezdim. İnsanı mutlu ediyordu. Ertesi gün öğlene kadar seviştik. İkimiz de sanki yılların acısını çıkartıyorduk. Dışarıda yemeğe gittik. Bana dedi ki, seninle o kadar farklı oldu ki. İlk kez birisiyle olduğumda her şey ayaküstü olmuştu. İkinci buluşmamızda da pantolonunu bile çıkartmadan kendini tatmin edip çekip gitmişti adam. İnsan o zaman kendini çok aşağılanmış hissediyor. Sadece bedenin için seninle birlikte olunması ağır geliyor. Seninle bambaşka oldu. Hem şefkatli hem arzulusun. İlk kez bir sevgilim olduğu duygusunu yaşadım. Bir kasabada öğretmendi. Onun da başına aynı şeyler gelmişti. Ailesi evlenmesi için ısrar ediyor, o ise kadınlardan hiç hoşlanmadığını söylüyordu. Tam aksine kendisini kadın gibi hissediyordu. Görüntüsü tam bir erkekti ama yatakta o kadar kadınsıydı ki. Ayrılacağımız an terminalde ağlamaya başladı. Ne zaman görüşeceğiz diyordu. Ben ise şefkatle davranmama rağmen onun kadar duygulanamıyordum. Ona söyleyemedim ama ben yalnızca cinselliğimi yaşamıştım. Yani onun bedeni için istemiştim. Bunu söyleyemeyecektim elbette. Bu kadar kırıcı olmaya ne gerek vardı? Aşk başka bir şey. Karşınızdaki istediği kadar yakışıklı, genç, yatakta mükemmel olsun, gelmiyor aşk istesen de. Her gün telefonda ağlıyordu. Seni seviyorum, sana aşık oldum. İstersen tayinimi oraya aldırım diyordu. Bense istemiyordum. Biliyorsun evliyim, buna izin veremem. Yuvamı bozacak bir ilişkiye giremem. Arada sırada buluşabiliriz ama diyordum. Tanıştığımız chatte ortak arkadaşlarımız vardı. Bizim birlikteliğimizi biliyorlardı. Hepimiz bir hafta sonu planlayıp İstanbul'da buluşmaya karar verdik. Yedi eşcinsel bir arada bir arkadaşın evindeydik. İçlerinde biri bana asılmaya başladı. Hoşuma gitmesine rağmen sevgilimi kırmamak için karşılık veremiyordum. Birden sevgilim kalktı, bana kötü kötü bakarak mutfağa gitti. Peşinden gittiğimde bir sandalyeye oturmuş ağlarken buldum. Hemen buradan gidelim, dayanamayacağım artık o herifle cilleşmelerine dedi. Şaşkındım, karımla bile yaşamamıştım. O güne dek bu tür kıskançlıklar. Bir bahaneyle evden çıkıp otele gittik. İlk kavgamızdı bu. Güya o çocuk bana asılmış çünkü ben yüz vermiştim. O çocuktan hoşlanmama rağmen partnerimi rencide etmemek için oldukça düşünceli davranmış, hiç ilgilenmiyormuşum gibi yapmıştım oysa. Bu yüzden suçsuzdum ve çok sinirlenmiştim. Oldukça soğuk davranmaya başladım. Evet, aklım o evdeki çocukta ama sevgilimin bundan haberi yok. Kime ne zararı var bu durumun? Acaba ben hiçbir şey belli etmediğimi sanmama rağmen o kadınsı duygular insana bunu hissettirebiliyor mu? Bilemiyorum. Belki de kadınca duygularının yoğunluğu sayesinde hemen anlamış olabilir. Evet, o çocukla birlikte olmak istiyordum. Çünkü yanımdaki insanı sevmiyordum. İnsan sevmeyince bu ağlamalar, küsmeler, kıskançlıklar çok itici geliyor. Elimi uzatıp saçını okşamak bile içimden gelmiyordu. 2 ay buluşmadık, sadece telefonda konuşuyorduk. Her defasında bana deli gibi aşık olduğunu söylüyor ve sürekli ağlıyordu. Seni çok özlüyorum, ne olur buluşalım diyordu hiç durmadan. Ben de onu özlüyordum aslında ama yalnızca bedenini. Ben de özledim diyordum. Yalan mı bu, değil bence. Onu kırmanın anlamı yoktu. Doğruyu söyleyemezdim. İnsanlar için bedenini özlenmesi bir hakarettir çünkü. Sen beni kullandın derler. Oysa bunda ne kötülük var? Kim kimi neden kullanıyor olsun? Ortak alınmış bir karar ve birlikte keyif alınan dakikalar. Bekar bir arkadaşım izne çıkacaktı. Bana anahtarını verip arada sırada kuşlarına yem vermemi istedi. Büyük bir hata yaptım ve kalması için onu çağırdım. Hemen geldi. Onu doğruca arkadaşımın evine götürdüm. 3 gün durmadan seviştik. Cinselliğimi alabildiğince yaşıyordum. O çok mutluydu ama hiç istemediğim şekilde bana olan aşkı büyüdükçe büyüyordu. Ancak ne yazık ki ben ona fazla bir şey hissetmiyordum. Kıskançlıkları, aşırı kadınsı davranışları, çok fazla üzerime düşmesi var olan duygularımı bile öldürüyordu. Chat'te dostlarımla yaptığım sırada konuşmalardan sonra bile büyük kavgalar çıkıyordu. Chat'e girme diyordu, aldırmıyor, giriyordum. Üstelik çok rahat konuşmaya da başlamıştım. Onun bana aşırı düşkünlüğü, böylesine yakama yapışması sanki beni kötü bir adam yapmıştı. Özellikle onun chat'te olduğu saatlerde daha da açık saçık şeyler yazıyordum. O ise yalnızca benim anlayabileceğim kahır ve lanet sözcükleri yazıyordu. Yapma diyordum, beni kısıtlama, üzerime bu kadar gelme. Dinlemiyor, intihar edeceğim diyordu. O kadar sıkılmıştım ki yaşadığımız mükemmel cinselliğe rağmen bir gün kesin olarak bitirdim bu ilişkiyi. Aşk oluşamadı aramızda. Bu karşılıklı olursa iyi olur. Dayanamıyorum, yeter dedim. İnleyerek ağlamaya başladı telefonda. Hıçkırıkları böğürtü gibi gelmişti bana. O kadar sinirime dokunuyordu artık. Bir gün yine chatte bulduğum ve yine aşık olmadığım bir başkasıyla birlikteydim. Onunla gay chat'e girdik. Benim eski sevgili de orada. Partnerim ona sevgilin var mı diye sordu. Verdiği yanıt içimi burktu. Vardı ama onun kıskançlıklarımla kaybettim. O benim ilk kocamdı. Hala onu seviyorum. Ve o asla bilmeyecek ki benim her gün iki damla gözyaşım var onun için. Onu böylesine üzdüğüm için ben de fena olmuştum o an. Sonraları ondan aldığım haberler de beni çok üzdü. Kıskançlıkları yüzünden terk ettiğim, o zamanlar gerçek aşkı bilmediğimden üzerime neden bu kadar düştüğünü anlayamadığım, intihardan söz etmesini abartılı bulup sinirlendiğim bu kişiyi ben mi bu hallere düşürmüştüm acaba? Onu hiç anlayamamış, aksine öfke duymuştum hissettikleri için. Ne kadar katı davranmışım. Oysa ben de aşık olduğumda aynı kıskançlıkları, ağlamaları, intiharları yaşamamış mıydım? İnsan kendi yaşamadığı bir durum karşısında böylesine anlayışsız olabiliyor işte. Ne yazık ki o iyice dağıtmış. Benim yüzümden olmadığına inanmak istiyorum bütün bunların. Her önüne gelenle birlikte olmaya başlamış. Tam bir kadın olmuş. Hafta sonları İstanbul'daki ünlü barlara gidiyormuş. Ailesi öğrenmiş, babası kalp krizi geçirip ölmüş. Annesi bir türlü durumu kavrayamamış, onu doktorlara götürmeye çalışıyormuş tedavi için. Ağabeyi bir başka kente gidip yaşamasını istiyormuş. Yoksa seni öldürürüm diyormuş. Var olan ve asla yok edilemeyecek bir durum için bu facialar zinciri doğal mı? Bizi biz yapan tercihlerimizdir. Aileler böyle bir durumla karşılaştıklarında iyice bilgi sahibi olsalar, sonra da gerçeği kabullenseler. Zaten başka çareleri yok ki. Öyle aileler de var. Genç bir arkadaşıma annesi bayramda gelmesi için ısrar ediyor. O da Anadolulu ve cahil bir kadın. Oğlum seni özledim, bu tatilde gel evine diyor. Çocuk anne gelemem, yeni bir sevgilim var, ondan ayrılmak istemiyorum diye yanıt veriyor. Tuhaf ama annesinin ilk sorusu, sevgilinin adı ne? Oluyor. Ufuk diyor, annesi uzun süre sessiz kaldıktan sonra oğlum bu erkek adı değil mi diye soruyor. Evet anne, o erkek diyor çocuk. Yine bir sessizlik oluyor ve kadın şöyle söylüyor. İsterseniz beraber gelin oğlum. Kadın cahil de olsa akıllı. Oğlunu yitirmemek için yapacağı tek şey durumu kabullenmek. O da şanslı bir genç. Ayırım sonu, sayfa 128.